Sonuç, yolculuğumuzun sonuna geldik. Fakat muhtemelen daha yeni başladığımızı söylemek daha uygun olur. Bazı temel soruları değerlendirdik. Diğer ilahlar varlıklarını sürdürüyorlar mı? Sürdürüyorlarsa bu durum kutsal kitabı nasıl anladığımız konusunda fark yaratıyor mu? Kutsal kitapta açıklanan, gözle görülemeyen dünyanın sadece bilinen ve kabul edilen kısımlarının değil, alışılmadık ve sıklıkla görmezlikten gelinen kısımların aslında gerçek olduğunu varsaysak, bu durum inancımız için ne anlama gelir? Kutsal yazıların doğaüstü olay örgüsünün ne demek istediğini anlamaya başladığımda, her türlü şey hakkında farklı düşünmem gerektiğini fark ettim. Fakat onları iki sözcükle özetleyebilirim: kimlik ve amaç. Umarım bu kitabı okurken bu iki alanda kendinizi sorguladığınızı hissetmişsinizdir. Kimliğimiz. Tanrı'nın ailesinde bir evimiz vardır. Bu kitapta tartışılanlar, bir Hristiyan olmanın, yeni antlaşmanın sıklıkla belirttiği şekliyle Mesih'te olmanın ne anlama geldiğini nasıl algıladığımız konusunda önemli çıkarımlar içermektedir. Eski antlaşmadaki ilahların gerçek olduğunun farkına vardığımızda, Yahve'den, İsrail'in tanrısından başka bir ilah olmadığı şeklindeki Tanrı'nın emrinin anlamı daha da belirginleşiyor. Emir, para veya teknelere ya da arabalara ilgi göstermemek hakkında değildir. O, Tanrı'nın halkına karşı kıskanç sevgisi hakkındadır. Başka bir ifadeyle, emir aslında söylediği şeyi kastediyor. Tüm ilahların tanrısı yerine herhangi bir ilaha sadık olma deliliğini gözden kaçırmak zordur. Tanrı'nın ilahları ve halkını, ulusları nasıl yargıladığının sonuçlarıyla yaşamanın korkunçluğu da aynı zamanda son derece açıktır. Bizler bir zamanlar mirastan mahrum bırakılmış, diğer ilahların ayartması ve sömürüsünün tutsağı olmuştuk. Pavlus'un söylediği gibi, Tanrı'dan yoksunduk ve vade dayanan sevgisine yabancıydık. Efesliler 2:12. Kayıptık, karanlığın kölesiydik, gözle görülmeyen otoritelerin hizmetinde Tanrı'nın düşmanlarıydık. Efesliler 4:18, Koloseliler 1:21. Bu durumu iyice kavramış olmak, evlat edinme ve miras gibi öğretisel kavramları daha anlamlı kılıyor. Onlara bir bağlam kazandırıyor. Tanrı, ailesiyle yeryüzünde yaşama, kendi elleriyle yarattığı dünyanın tadını çıkarma planını geçersiz kılmaya razı değildi. Evet, Babil'de insanoğluna sırtını çevirdi. Ancak hemen ardından yeni bir aile kurması ve mirastan mahrum edilenlerin Tanrı'ya geri dönebilecekleri bir aracı olması için İbrahim'i çağırdı. Elçilerin İşleri 10, 26-27. Kutsal kitabın ruhsal dünyasının doğaüstü gerçekliğini kabullenmek, kutsal kitabı anlamak açısından elzemdir. Eski antlaşmada ilerledikçe putperestlik günahının diğer herhangi bir günahla neden aynı olmayacağı açıklanıyor. O en büyük günah olacaktır. İsrail, Tanrı'ya sadık olması için yaratıldı. Tanrı yerine diğer ilahlara döndüklerinde sürgüne gönderildiler. Diğer uluslar gibi dışlandılar. Bu, kutsal kitapta kurtuluşun neden her zaman iman açısından açıklandığının asıl sebebidir. Tanrı en nihayetinde daha iyi davranışa bakmıyor. Tanrı imana, sadakatle inanmaya bakıyor. Yüreklerimizi tüm ilahların üzerinde olan Tanrı ile uyumlu hale getirmeyi seçtiğimizde Tanrı bizi kurtaracaktır. Diğerini seçtiğimizde ise bir gün ektiğimizi biçeceğizdir. Günümüzde ise bizim için sadakatle inanmak, İsa'nın beden almış Tanrı olmasından dolayı çarmıhta gerçekleştirdiği misyonu benimsemek anlamına geliyor. Ahlakımız ve davranışımız, eylemlerimiz Tanrı'nın bizi bağrına basması için yeterince sadık olmakla ilgili değildir. Onun emirlerine uyuyoruz. Çünkü biz zaten onu seçtik ve onun emirleri bizi mutluluğa ve hoşnutluğa götürecektir. Çünkü emirleri kendimizin ve başkalarının yıkımından bizi uzaklaştırır. O emirler Tanrı'nın egemenliğinde, yeni Aden'de Tanrı ve ailesinin geri kalanları, gözde görülen ve görülmeyen ailemiz ile uyum içinde bir yaşamın anlık bakışını sunmaktadır. Amacımız, hepimiz Aden'i eski haline getirmekte bir rol üstleniyoruz. Tanrı'nın ailesinde üyelik yalnızca bir tek koşula sahiptir. Bize İsa Mesih olarak gelmiş, ilahların Tanrısına değişmeyen iman. Bu üyelik yalnızca muhteşem ayrıcalıklar tanımakla kalmıyor, aynı zamanda bize yaşamla ilgili net ve açık bir amaç sağlıyor. Tanrı'nın aile üyelerinin bir misyonu vardır. Yeryüzündeki adil yönetimini geri getirmekte ve aile üyeliğini genişletmekte Tanrı'nın aracıları olmak. Bizler Elçilerin İşleri 2'de kilisenin doğuşu, Mesih'in bedeni ile başlatılan muhteşem dönüşümü Rabbin geri döneceği zamana kadar ileriye taşımakla görevlendirilmiş Tanrı'nın aracılarıyız. Kötülük ilk Aden'in başarısızlığından sonra insanoğlu aracılığıyla salgın gibi yayılırken, müjde de aynı enfekte olmuş taşıyıcı aracılığıyla bir antidot, panzehir gibi yayılıyor. Bizler ilahların Tanrısı hakkındaki gerçeğin, Tanrı'nın tüm uluslara karşı sevgisinin ve yaratılışından beri istediği yeryüzüne ait evde ailesiyle birlikte yaşama konusunda hiç değişmeyen arzusunun taşıyıcılarıyız. Aden tekrardan yaşayacaktır. Dünyadaki kıtaların her yıl birbirinden uzaklaştığı bilimsel bir gerçektir. Ancak kıtasal sürüklenmenin ilerleyişi insan duyularıyla algılanamamaktadır. Bunun gerçekleştiğini yalnızca olaydan sonra yapabileceğimiz gözlemlerden dolayı biliyoruz. Tanrı'nın egemenliğinin istikrarlı, sağlam ilerleyişini de aynı şekilde biliyoruz. Her geçen günün ilahların, karanlık güçlerin hakimiyetini azalttığını veya müjdenin hakimiyet altında tutulanları teker teker nasıl özgürleştirdiğini çıplak gözle algılayamayız. Fakat o ayırt edilemez bir gerçekliktir. Kendimizi bu resmin içinde görmenin anahtarı, biz göremesek bile Tanrı'nın kendi planı üzerinde çalıştığını kesin olarak kavramaktır. Tanrı'nın bilgelik dolu öngörüsünün yaşamlarımızda ve insanlık tarihi meselelerinde etkin olduğuna inanmazken, gözle görülmeyen doğaüstü dünyaya inandığımızı gerçek anlamda iddia edemeyiz. Tanrı, gözle görülmeyen elinin ve ona ve bize sadık olan gözle görülemeyen aracılarının, İbraniler 1:14, koşullarımızla ilgilendiklerine ve böylece birlikte Tanrı'nın küresel Aden amacının durdurulmaz bir şekilde ilerlediğine inanarak bu bilgi ışığında yaşamamızı istiyor. Başkalarının Tanrı'nın egemenliğine ve o egemenliğin savunmasına giden yolda her birimiz hayati öneme sahibiz. Önümüzdeki her gün karanlığın hakimiyeti altındaki insanlarla iletişim halinde olmamıza ve kusurlu bir dünyada amacımızı yerine getirme konusundaki zorlu görevimizde birbirimizi teşvik etme fırsatlarına olanak sağlıyor. Neden ya da nasıl olduğunu bilmesek bile yaptığımız ve söylediğimiz her şey önemlidir. Ancak işimiz görmek değil, yapmaktır. İman yolunda yürümek, pasifçe inanmak değil, bir amaca yönelik eylemler dizisidir. Bağışlama duası. Bağışlama duası değerli bir hediye. Bağışlama duası hepimizin hayatımızın belli bir noktasında ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Bağışlanma ne kolayca elde edilen ne de kolayca verilen değerli bir hediyedir. Bağışlanma yaşam için gereklidir. Bizi geçmiş yanlışlarımızdan özgür kılar ve gelecek için bize umut verir. İsa Mesih'in insanoğlu için ölmek üzere yeryüzüne gelmesi bağışlama içindir. Bağışlama duası İsa Mesih tarafından mümkün kılındı. Bağışlama duası Tanrı'ya sunulan bir duadır. Günahlarımız nedeniyle birbirimizi doğrudan kırabiliyorsak da tüm günahlarımız en nihayetinde Tanrı'yı yaralıyor. Bunun nasıl mümkün olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Eksik yönlerimiz evrenin her şeye gücü yeten yaratıcısını nasıl yaralayabilir? Bu gerçekten Tanrı'nın umrunda mı? Yaratılış 6'da Tanrı'nın kendisinin gerçekten insanoğlunun birbirlerine yaptıkları kötülüklerden dolayı büyük üzüntü duyduğunu görüyoruz. Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok. Aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. Yaratılış 6:5-6. Her şeyi bilen Tanrı'nın kötülük düşüncesinden bile yüreği sızlar. Bu yüzden nihai bağışlama da Tanrı'dan gelmelidir. Ancak adaletinden dolayı bağışlamayı öylesine veremez. Tanrı'nın adil bir yargıç olması için her yanlışın hesabı sorulmalıdır. İsa Mesih bizim günahlarımızın bağışlanabilmesi için bizim yerimize kafatası, Golgota denen yerde çarmıha gerilerek öldü. Çektiği acı günahlarımızın bedelini ödedi. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Matta 26:28. İçinde hissettiği sevgi aracılığıyla Tanrı vicdanımızın suçluluk ve kınamadan özgür olmaya ihtiyacı olduğunu biliyordu. Günahların bağışlanmasının bizim en büyük ihtiyacımız olduğunu biliyordu. Nihai sevgi eyleminde Tanrı yalnızca bizim yanlışlarımızdan muzdarip olmadı. Fakat aynı zamanda günah işlediğimizde bize bağışlanma sunabilsin diye günahın sonuçlarının bedelini de ödedi. Yapmamız gereken tek şey Tanrı'nın karşılıksız bağışlama hediyesini kabul etmektir. Bağışlanma duası. Tanrı'dan bağışlanma dileyin. Belki de işkence görmüş bir ruhu rahatlatmak için bir bağışlama duası ararken bu web sitesine denk geldiniz. Ya da belki de sizi derinden yaraladığı için bir başkasını affetmeye çalışmakta zorlanıyorsunuz. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul eden herkese bağışlanma karşılıksız olarak verilir. Yanlışlarımızı kabul edip bağışlanmayı dilersek Tanrı bizi bağışlayacaktır. Sorgusuz sualsiz. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. 1. Yuhanna 1:9. İsa'yı reddedersek esas itibariyle Tanrı'nın bağışlanma hediyesini de reddederiz. Aslına bakılırsa Tanrı ile uzlaşmayı istemediğimizi söylüyoruzdur. 1. Yuhanna 1:10. Tanrı'dan bağışlanmayı kabul etmemek özgür tercihimiz olsa dahi bu hayatın sonunda işlediğimiz bütün günahlardan en nihayetinde sorumlu olacağız. Bu Tanrı'nın sizinle uzlaşmak konusundaki derin arzusudur. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3:16. Gerçekten bağışlanmayı arzuluyorsanız İsa'nın söylediği sözleri dikkate alın ve onu Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak içten bir şekilde kabul edin. Bağışlanacaksınız ve Tanrı yaşamınızda dönüştürücü bir iş başlatacaktır. Bağışlanma duası, yeni bir yaşamı almak. Bağışlanma duası bize yeni bir umut ve yeni bir başlangıç sunuyor. Bütün günahlarımız Tanrı tarafından silinmiştir. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. İbraniler 8:12. Günahkar olduğunuzu anlıyorsanız ve İsa Mesih'in günahın tek kurtarıcısı olarak geldiğine iman ederseniz, bu durumda bağışlanma duasını anlamışsınızdır. Soru şudur: Tanrı'nın kendi oğlu İsa Mesih'in armağanını alarak bu duayı gönülden etmeye hazır mısınız? Öyleyse Mesih'e iman edin, günahlarınızdan tövbe edin ve Rabbiniz olarak hayatınızın geri kalanını ona adayın. Baba, yasalarını ihlal ettiğimi ve günahlarımın beni senden ayırdığını biliyorum. Gerçekten üzgünüm ve şimdi geçmiş günahkar yaşamıma sırtımı dönüp sana doğru gelmek istiyorum. Lütfen beni bağışla ve tekrar günah işlemekten kaçınmama yardım et. Oğlun İsa Mesih'in benim günahlarım için öldüğüne, ölümden dirildiğine, hala hayatta olduğuna ve duamı işittiğine iman ediyorum. Hayatımın Rabbi olması ve bugünden itibaren yüreğime hakim olup hükmetmesi için İsa, seni hayatıma davet ediyorum. Sana itaat etmekte ve hayatımın geri kalanında senin isteğini yerine getirebilmemde yardımcı olması için lütfen kutsal ruhunu gönder. İsa'nın adıyla dua ediyorum. Amin. Petrus onlara şu karşılığı verdi: Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Elçilerin İşleri 2:38. Bugün İsa'yı almaya karar verdiyseniz Tanrı'nın ailesine hoş geldiniz. Şimdi ona daha yakın olmanın bir yolu olarak kutsal kitap bize adanmışlığımızı sürdürmemizi söylüyor. Mesih'in buyurduğu gibi vaftiz olun. Mesih'teki yeni inancınızı birilerine anlatın. Her gün Tanrı ile zaman geçirin. Uzun bir zaman dilimi olmak zorunda değil. Günlük dua aracılığıyla Tanrı ile konuşma ve sözünü okuma alışkanlığını geliştirin. Tanrı'dan imanınızı ve kutsal kitabı kavrayışınızı arttırmasını isteyin. İsa'yı izleyen diğer kişileriyle arkadaşlık kurun. Sorularınıza yanıt vermeleri ve sizi desteklemeleri için bir grup inanlı arkadaş edinin. Tanrı'ya tapınabileceğiniz yerel bir toplantı bulun. Bugün hayatınızda İsa Mesih'i izlemeye mi karar verdiniz? Hali hazırda hayatınızda İsa Mesih'i izlemekte misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Hepimiz günah işledik ve Tanrı'nın yargısını hak ediyoruz. Tanrı, Baba, ona iman edenler için o yargının gerektirdiği cezayı ödemek üzere biricik oğlunu gönderdi. Günahsız bir yaşam sürmüş olan yaratıcı ve Tanrı'nın ebedi oğlu İsa, kutsal kitaba göre günahlarımız için ölecek kadar bizi sevmiş olup hak ettiğimiz cezayı üstlendi, gömüldü ve ölümden dirildi. Buna gerçekten inanıp bütün yüreğinizde güvenirseniz, yalnızca İsa'yı kurtarıcınız olarak kabul edip İsa Rab'dir diye ilan ederseniz, yaklaşmakta olan yargıdan kurtulacak ve cennette Tanrı'yla sonsuz bir yaşama sahip olacaksınız. Yanıtınız nedir? Evet, bugün İsa'yı izlemeye karar veriyorum. Şu adresten bir İncil isteyebilirsiniz. Ücretsiz olarak size gönderilecektir: www.kutsalkitap.org. Sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz: 0505 118 18 30. Yazardan bir rica: Doğaüstü benim detaylı akademik kitabım The Unseen Realm Recovering the Supernatural Worldwide of the Bible'ın Lexham Press 2015 bir özetidir. The Unseen Realm Amazon.com'da İngilizce olarak mevcuttur. Umarım doğaüstünü ruhsal olarak teşvik edici bulmuşsunuzdur. İçeriği önemseyen insanların Cömert bağışları sayesinde bu kitabı hediye edebilme şansına sahibim. Daha fazla ücretsiz içeriği mümkün kılmak için lütfen miklat.org veya nakedbible.org aracılığıyla Miklat'a bağışta bulunmayı göz önünde bulundurun. Kutsal kitaba ait daha fazla öğreti için lütfen web sitem olan drmsh.com adresini ziyaret edin ve nakedbiblepostcat.com'da yayınlanan Naked Bible Postcat'imi dinleyin. Naked Bible, yalın kutsal kitap ismi, modern gelenekler, mezhepler ve diğer dini filtreler tarafından filtrelenmemiş, yalnızca kutsal kitaba ait metinleri öğretme arzumu yansıtıyor. Web sitesinde keşfedeceğiniz üzere insanlara kutsal kitaba özgü teolojiyi tanıtmanın bir aracı olarak aynı zamanda bilim kurgu yazdım. Romanlarım halihazırda The Facet'e ve devamı The Portent Amazon.com aracılığıyla sadece İngilizce olarak mevcuttur. Türkçe olarak bu kitaptaki bilgilerle ilgili daha fazla öğrenmek için Dalaman Mavi Kilise Facebook sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.